Ayrım 5, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing. Sayfa 54, Katedral. Bu tabii ki çılgınca bir fikirdi. Ama Jakob Köln'deki en asil elmaları bir kez kafasına koymuştu ve bu elmalar da Köln Başpiskoposu imparatorun hizmetinde bir orduya komuta etmiş ve aynı zamanda Hollandalı Wilhelm'in danışmanı olan Hochstadenli Konrad'a aitti. Kısacası yoluna çıkılmaması gereken güçlü bir şahıs. Bu elmalara ulaşabilmek için öncelikle başpiskoposun hayvanat bahçesiyle birleştirmiş olduğu meyve bahçesine bir ziyaret şarttı. Bahçe Konrad'ın sarayıyla katedralin koro bölümünün yükselen duvarları arasında ve biraz arka taraftaydı. Doğal olarak etrafı duvarlarla çevriliydi ve kapısına da kilit vurulmuştu. Köln'de buradaki hayvanlarla ilgili ilginç hikayeler anlatılırdı. Örneğin başpiskopos aslanlarını ve fil adındaki uzun burunlu ve ağaç gövdesi gibi uzun bacaklı efsanevi hayvanı burada saklıyordu. Gerçekte ise meyve ağaçları arasında dolaşmakta olan hayvanların büyük çoğunluğu tavus kuşları ve sürünlerden ibaretti ve sadece göze değil başpiskoposun damak tadına da hitap ediyorlardı. Tabii ki bir düzine sincabı da unutmamak gerekecekti. Konrad'ın kişisel cennet bahçesine girmenin tek yolu duvardan atlamaktı ve bu riske girmeye değer tek yer ise büyük tasarruf sokağıydı. Aslında bu isim hiç de doğru değildi. O dar arka sokağın harika hiçbir tarafı yoktu ve katedral ile meyve bahçesi arasında uzanan bir solucan deliğinden başka hiçbir şey değildi. Her iki yanında yükselen duvarlara merdiven olmadan tırmanmak imkansızdı. Ama tilki Jakob için hiçbir şey engel teşkil etmezdi. Bu noktada birkaç yaşlı ve büyük elma ağacının dalları bu ara sokağın üzerinden diğer taraftaki binaya kadar uzanmıştı. Üst dalları doğruca katedral yönüne uzansa da daha altlardaki dallar arka sokağa doğru alçalarak iki eliyle tutup kendisini yukarı çekmesine imkan verecek bir seviyeye inmişlerdi. O nedenle aslında meyve bahçesine girmesine gerek yoktu. Diğer taraftan tabiat her şeyi öyle titizlikle düzenlemişti ki ancak iyi bir tırmanıcı o elmalara erişebilirdi. Bunu pek çok kişi denemiş ama yarasa gibi dallara takılıp kalmışlar ve bekçiler ya da başpiskoposun adamları olay yerine gelmeden elmaları toplamayı becerememişlerdi. Erişmenin kolay olduğu bölgelerde bu nedenden dolayı bir tek elma bile kalmamıştı ve Konrad ileride tekrar bu elmaları çalmayı deneyenlerin ağır şekilde cezalandırılacağını ilan etmişti. O günden sonra buna teşebbüs eden hırsız sayısında ani bir düşüş görüldü. Ama Jakob bu durumu değiştirmeye kararlıydı. Dalların altında durdu ve bekledi. Saat 7'ye gelmiş olmalıydı, güneş henüz batıyordu. Koyu yağmur bulutları hızla yaklaşıyor olsa da batmakta olan güneşin ışıkları sayesinde ortalık hala aydınlıktı. Katedral inşaatında çalışan işçi ve ustalar evlerine dönmüşlerdi. Hava karardıktan sonra çalışmanın bir anlamı yoktu. Bu sadece hata yapmalarına neden olurdu ve her şeyi yeni baştan yapmak zorunda kalırlardı. Arka sokak tümüyle ıssız haldeydi. Jakob kaslarını gerdi, dizlerini açtı kapattı. Elleri en alttaki dalı kavradı. Hiç beklemeden hemen kendini yukarı çekti ve bacaklarını yukarı atıp yaprakların arasında gözden kayboldu. Tüm bunlar göz açıp kapayıncaya kadar olup bitmiş ve onu gören kimse olmamıştı. Tepesindeki dala tutundu ve üzerine çıktı. Artık tümüyle görünmez olmuştu. Oysa Jakob bulunduğu noktadan her yeri görebiliyordu ve gördükleri kalbinin daha hızlı çarpmasına neden olmuştu. Doğanın nimetleri gözlerinin önüne serilmişti. Dünyada bu elmaların bir eşi daha yoktu. İştahla birini kaptı ve dişlerini yeşil gövdesine geçirip elmayı ortadan ikiye böldü. Elmanın suyu çenesinden aşağı aktı. Elmayı birkaç saniyede mideye indirip bir ikinciyi kaptı ve onu da üçüncüsü takip etti. Jakob gürültülü şekilde geğirdi. Telaşla yaprakların arasından aşağı baktı. Tehlike yoktu. Karnının fena ağrıyacağını biliyordu. Midesinde sindirilecek meyve asidinden başka bir şey yoktu. Ama karın ağrısı geçiciydi. Şu anda öncelikle açlığını dindirmesi gerekiyordu. Ve yeni ceketinin geniş ceplerini meyvelerle doldurabilirdi. Tilman'ı ve kimi zaman kışın çok sert geçtiği zamanlarda ve işinden fırsat bulabildiğinde ona barınak sağlayan Maria'yı düşündü. Onların ihtiyaçlarını da düşünmek zorundaydı ve yakınındaki elmaları çabucak saydığında sayılarının 30'a vardığını gördü. Kaybedecek zaman yoktu. Öncelikle durduğu yerden erişebildiği en iyi meyveleri seçti. Bütün iyileri toplayıp geriye sadece en hamları kaldığında bile hala gereğinden çok daha azını toplamış olduğunu gördü. Dalın üzerinde ihtiyatla ilerlemeye başladı. Sol eliyle sıkıca tutunurken sağ eli de dallar arasında çalışmakla meşguldü. Burada bulunan meyveler bütün aileleri doyurmaya yeterdi. Dikkatini çeken en güzel elma bulunduğu dalın tam ucunda duruyordu. Bir an için topladıklarıyla yetinmesi gerektiğini düşündü. Ama bunun başpiskoposun ağacı olduğu dikkate alınırsa, kendisinin Konrad'ın razı olacağından daha azına razı olması için bir sebep olmadığını gördü. Gözlerini kıstı ve biraz ilerledi, dal gittikçe inceliyordu. Şu anda katedralin inşaat alanının üzerindeydi. Yaprakların arasından etrafına iskele kurulmuş kilise mihrabını görebiliyordu. Ortalıkta hiç kimse yoktu. Sabah olur olmaz tüm alan çalışan insanlar ve onların çıkardığı her türden seslerle dolacaktı. Ama şu an garip bir huzur çökmüş gibi duruyordu. Bir an için Jakob yükselen pencerelerin üst kısımlarına ve sütunlara ne kadar yakın olduğunu görüp hayret etti. Yoksa gözleri ona oyun mu oynuyordu? Sadece çok büyük oldukları için yakın olduklarını ve elini uzatsa onlara dokunabileceğini mi zannediyordu? Üstelik bundan da daha büyük olacağını söylüyorlardı. İki katından bile daha yüksek kuleler hariç hayal bile edemiyordu. Gereği de yoktu zaten. Tekrar elmalara döndü. Katedral aç karnını doyuracak değildi. Parmaklarının o özel elmayı kavraması artık an meselesiyken iskelenin tepesinde birisi ortaya çıktı. Jakob hemen geri çekilip ağacın gövdesine yapıştı. Gitme zamanı gelmişti. Ama yazık olacaktı. Bir süre oturup beklemekten zarar gelmezdi. Yaprakların gölgesi altında görülmeden her şeyi görebiliyordu. Gözleri tahtaların üzerinde yürüyen adamı takip etti. Bu mesafeden bile şık giyimli biri olduğunu seçebiliyordu. Ceketinin yakasında kıymetli bir kürk vardı. Emir vermeye alışık bir adam gibi dimdik duruyordu. Arada bir iskelenin direklerini sallayarak sağlam olup olmadıklarını kontrol etti. Diğer zamanlarda da elini korkuluğa dayayıp aşağı bakmaktan başka bir şey yapmıyordu. Jakob başıboş serserinin teki olsa bile adamın inşaatı teftiş ettiğini anlamakta zorlanmamıştı. Mimarı herkes tanıyordu. Gerhard Morart'ın projelerini çizerken şeytandan yardım aldığı yönündeki rivayetler kulağına çalınmıştı. Asıl mesleği duvarcılıktı ve ona verilen görev sayesinde şehrin en saygıdeğer ve nüfuzlu vatandaşlarından biri haline gelmişti. Katedral meclisi kendisine bir arazi tahsis etmiş ve o da o arazide eski ve köklü ailelerin yaşadıklarına benzer şekilde taştan muhteşem bir ev inşa etmişti. Artık soylular ile takılır olmuştu. Overstolz'lar, Mainz'lar ve Kone'ler. Tavsiyesi dinlenilir, eserlerine hayranlık duyulur ve aynı zamanda da kendisinden çekinilirdi. Gerhard efsanevi bir karakter haline gelmişti ve onun tüm bunları baş zebaninin yardımıyla başardığını düşünenler bulunuyordu. Ölmeden önce imkansız olanı başaracak ve sonra da en yüksek kulenin tepesinden doğruca cehennemin dibine dalacaktı. Boş ve kibirli başpiskoposu da yanına alarak. Ama Jakob hala katedrali şeytanın değil de harcanan emeklerin bir ürünü olarak görüyordu. Bu zaman zarfında Gerhard Morart en tepedeki iskeleye tırmanmıştı. İri silüeti gün ışığından geriye kalanların ortasında kapkara duruyordu. Rüzgar öfkeyle ceketini savurmaktaydı. Jakob yüzüne çarpan ilk yağmur damlasıyla titredi. Eğer isterse Gerhard tüm geceyi orada geçirebilirdi. Birkaç elma daha kapıp sıvışmaktan başka çare yoktu. Tam o sırada iskelede birisi daha belirdi. Jakob onun nereden geldiğini görmemişti. Adamın bir anda arkasında ve o kadar yakınında peydahlanmıştı ki ikisinin silüeti birbirine karışmıştı. Ardından bir çığlık duyuldu ve Jakob, Gerhard'ın iskele sütun başı payanda alınlık havuzluk ve nişleri geçerek aşağı doğru gittiğini gördü. Kolları uçuşuyordu. Bir an için sanki elma ağacının tepesindeki Jakob'a el sallıyor gibi görünmüştü. Derken vücudu tok bir ses çıkararak yere çarptı. Ardından dev bir el tarafından tutulmuş gibi tekrar yükseldi ve yeniden sırt üstü düşüp hareketsiz kaldı. Jakob hareketsiz bedene baka kalmıştı. Mimarın bu düşüşten sağ kurtulması imkansızdı. Hemen kendisini geri çekti ama biraz gitmişti ki bir çatırtı sesi duyuldu ve ağacın dalı kırıldı. Tıpkı süpürgeye binmiş bir cadı gibi çürümüş dalın üzerinde aşağı uçtu ve büyük bir gürültüyle yapraklar ve ağaç kabuklarından oluşan yığının içine düştü. Kendini kurtarmak için bacaklarını savururken nefesini de toparlamaya çalışıyordu. Lanet olsun, katedral sahasına düşmüştü. Nefes nefese bir halde ayağa kalktı, şapkası kaymıştı. Başının arkasındaki şişkinliği fark etti ve deli gibi çevresine bakındı. ''Git buradan'' dedi kafasının içerisinde bir ses. ''Hala vakit varken git buradan.'' Bu sabah onu pazar yerinde uyaran sesin aynısıydı. ''Git buradan.'' Gözü Gerhard'a takıldı. Harap olmuş bedeni 50 adım kadar uzağındaydı. Duyduğu şey bir inleme miydi? Tekrar baktı. ''Gerhard öldü'' dedi ses. Tüm vücudundan ter fışkıran Jakob yumruğunu sıktı. Hala fark edilmeden kaçabilmek için fırsatı vardı. Sonra hareketi fark etti. Gerhard'ın kolu oynamıştı. Çok az kımıldamıştı ama hala hayatta olduğuna şüphe yoktu. Bir anısı canlandı. Hemen onu geldiği yere gönderdi. ''Uzaklaş tilki!'' ''Sen adam olmayacaksın değil mi taş kafa?'' diye mırıldandı kendi kendine. Jakob katedrale doğru alelacele giderken. Şiddetini arttıran yağmur yüzünden gözlerini güçlükle açabiliyordu. Adamın yanına gelip diz çöktü. Gerhard ifadesiz gözlerle ona bakıyordu. Yağmur yüzünden ve ince saçlarından aşağı süzülüyordu. Kürklü şapkası da hemen yakınında yerdeydi. Hiç de şeytanla anlaşma yapmış bir adama benzemiyordu. Kibar ve soylu bir yüzü vardı. Ya da bir zamanlar öyleydi. Şu anda tek gördüğü yaklaşmakta olan ölümün habercisi travmadan ibaretti. Göğsü kasılarak şişiyor, dudakları titriyordu. Jakob Gerhard'ın yüzündeki ıslak saçları geriye itti ve üzerine eğildi. Gerhard onun varlığının farkındaymış gibi görünüyordu. Büyük bir gayretle başını çevirip ona baktı, dudakları tekrar hareket etti. Bir şey mi söylemişti? Katedralin diğer tarafından gelen konuşmalar ve ayak seslerini duyabiliyordu. Muhtemelen çığlığı duyan kişiler geliyordu. Jakob tereddüt etti, sonra da kulağını Gerhard'ın dudaklarını dayayıp gözlerini kapattı. Duyduğu iki kelimeydi. Jakob hiç düşünmeden elini tuttu ve sıktı. Gerhard'ın ağzından kan gelmişti. Ölmüştü. ''Tanrı aşkına git buradan!'' dedi ses tekrar. Jakob yukarıdan gelen garip sürtünme seslerini duyabiliyordu. Ayağı fırladı. Bir şey iskeleden aşağı iniyordu. Başını arkaya atıp yukarı baktı. Nefesini tutmuştu. Uzun siyah bir gölge katları birer birer inerek yaklaşıyordu. Ama aşağı doğru inmek yerine inanılmaz bir hızla sıçrıyor ve arkasında bir kuyruklu yıldızın kuyruğu gibi uzanan saçlarıyla tahtaların arasında çevik bir hayvan gibi hareket ediyordu. Neredeyse yanına gelmişti. Bu gelen her neyse ya da her kimse Jakob'un kendisiyle tanışmak gibi bir niyeti yoktu. Döndü ve son sürat kaçmaya başladı. Katedralin diğer tarafından gelmekte olan adamlar da yaklaşmıştı. Bağırıyorlar, el ve kollarını sallıyorlardı. Jakob hemen yana kaçarak bir işçi barakasının gölgesine sığındı ve arkadan dönerek kalabalığın arasına karışmayı başardı. Herkes bir ağızdan konuşuyordu. Haber katedralden sokaklara yayılmakta gecikmedi. Onu gören olmamıştı. Gölgeden başka. İlginçtir, tam o sırada elmalar aklına geldi, ceplerini yokladı. Bazıları hala yerindeydi. Düştüğü sırada hepsini kaybetmemişti. Güzel, hayatından başka kurtardığı şeyler de vardı demek ki. Mümkün olduğu kadar dikkat çekmemeye özen göstererek ejder kapısından dışarı çıktı. Bir kez arkasına dönüp baktı. İskeledeki gölgeden eser yoktu. Az da olsa rahatlayarak adımlarını hızlandırdı ve Nizam Sokağı boyunca yoluna devam etti. Gölge. Urquhart onu uzaktan izledi. Saçlarını örtmüştü ve uzun boylu olmasına rağmen kalabalığın arasında çökmekte olan gece gibi kara ve belirsiz bir hayalet gibi ilerliyordu. Serseriyi inşaat sahasında kolayca öldürebilirdi. Urquhart onun cinayeti gördüğünü biliyordu. Ama Gerhard'ın ölümüne kaza süsü vermek istemişti. Mimarın cesedinin yanında göğsünde bir okla yatan diğer bir ceset işine gelmezdi. Yine de hiç beklenmedik bir anda ağaçtan düşen ve katedralden hızla uzaklaşan bu adamın işini ortalıkta kimselerin olmadığı bir yerde bitirmesi gerekiyordu. Paltosunun altında sakladığı arbaleti hazırdı ama kalabalık pazar yerinde atış yapabilmesi mümkün değildi. Adam hızla uzaklaşırken evine ya da kiliseye gitmekte olan kalabalığın arasında bir görünüp bir kayboluyordu. Gerhard kulağına ne fısıldamıştı? Gerçekten de bir şey söylemiş miydi? Yoksa ölmeden önce dudaklarından gelen tek şey kan mıydı? Ama eğer konuştuysa o zaman bu adam bir sırrı taşıyordu ve onu sadece kendisine saklayacağını beklemekle saflık olurdu. Her şeyi berbat edebilirdi. Urquhart adımlarını hızlandırırken beyni de avıyla ilgili bildiklerini yeniden değerlendirmekle meşguldü. Yaptığı gözlemler renkli bir mozaiğin camdan taşları gibi bir araya geldi. Adamın saçı kızıldı. Ağaçtan düştüğü zaman şapkası çıkmıştı. Urquhart onun kızıl saçlarını akşam güneşinde Gerhard'ın yanına koşmadan önce bile fark etmişti. Fiziksel olarak da iyi durumda görünüyordu. Hızlı bir koşucuydu. Olmak zorundaydı. Gece vakti başpiskoposun meyve bahçesi civarında dolanan birisi muhtemelen hırsızdı. Ve rüzgar hızıyla koşamayan hırsızların varacağı yer dar ağacı olurdu. Kurnaz bir hırsızdı da. Önce kalabalığa karışması ardından da takip edilmesini güçleştirmek için en yoğun sokaklardan yoluna devam etmesi pratik zekalı olduğunu gösteriyordu. Ama bu numaralar gölge Urquhart'a sökmezdi. Sokaklarda hala çok fazla kişi vardı. Şimdilik tek yapabileceği kızıl kafayı görüşünden çıkarmadan takip etmekti. Şansı yaver gitmişse ceketinin içinde çalıntı mallar vardı ve muhtemelen doğruca saklandığı yere gidecekti. Belki de uyuduğu yere. Genelde sakin yerler olurlardı. Hırsızlar diğer insanlardan uzak durmaya özen gösterirdi. Eğer bir manastırda yatacak yer bulmuşsa durum değişirdi. Manastır ve düşkünler evlerine girmek kolay olmuyordu. Onu orada takip etmek başka sorunlara da yol açabilirdi. Kaybedecek zaman yoktu. Urquhart elini paltosunun altına uzattı ve arbaletini kavradı. Keşiş yolundaydılar. Fransisken manastırı sağ taraflarında kalıyordu. Birdenbire sanki hemen herkes ortalıktan kayboldu. Sadece kaygan zeminde başlarını öne eğerek yağmurdan korunmaya çalışan birkaç kişi kalmıştı. Az sonra sokakta gevşek şapkasıyla ilerleyen şahitten başka hiç kimse kalmamıştı. Çok şey görmüş ve çok şey duymuş bir şahit. Urquhart silahını doğrulttu ve hemen indirdi. Çok geç. Hırpani kılıklı dört adam manastırın karşısındaki alçak meyhaneden dışarı çıkmıştı. Birisi yüksek sesle kızıl kafayı selamladı. Diğerleri de o ikisinin yanına geldi ve artık Urquhart'ın görebildiği tek şey omuzlar ve sırtlardan ibaretti. Fransisken manastırının gölgesine gizlenerek konuştuklarını duyacak mesafeye kadar yanlarına sokuldu. Sonra da bekledi. Tilman diye bağırdı Jakob, meyhaneden dışarı çıkan ördek bataklığındaki arkadaşıydı. Jakob sevinmişti. Her şeyi içip bitirmeden önce Tilman'ı bulabilmek için Hen'e geliyordu. Ayrıca konuşacak birisine de ihtiyacı vardı. Korkusunu henüz üzerinden atabilmiş değildi. Tilman sırıttı. 2 saat önceki halinden daha iyi görünüyordu. Ama gözlerinde neşeli bir ışıltı vardı. İçki etkisini göstermişti. Diğerleri de dilenciydi. Jakob onların sadece simalarını tanıyordu. İçlerinden biriyle sur imtiyazını paylaşması haricinde nahoş biri, domuz yağı fıçısı arada bir sürtüştüğü de olmuştu. Ama sürtüşmeyi ileriye götürmezlerdi. Birbirlerini anlıyorlardı. Hepsi bu. Diğer bir deyişle henüz hiçbiri bir parça yemek için diğerinin kafasını kırmamıştı. Etrafta kafası kırılacak yeterli adam olmadığından da değil, şişman olanı ona ait olan bir şey alındığı zaman şiddete başvurmaya eğilimliydi. Biraz kontrolünü kaybediyordu tabir caizse. Yakup en fazla 6 ay içinde kafasını celladın sepetinin içinde görürüz diyordu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 63.